Ayrım 14. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 140. Avrupa'dan uzaklara. Günümüz dünyasını yüzlerce yıl tepeden tırnağa değiştirecek olaylarla dolup taştığı için o günlerde zaman şimdikinden daha mı hızlı geçiyordu? İlk Avrupa Savaşı öncesine rastlayan son gençlik yıllarım düzenli tek düzeylik içinde geçip gittiğinden mi bana karışıkça görünüyor. Almanya'da ve yabancı ülkelerde adım oldukça tanınmaya başlamıştı. Benden yana olanlar da, bana karşı çıkanlar da vardı. Bu durum az buçuk da olsa bir özellik anlamına gelirdi. Almanya'nın bütün gazeteleri bana açıktı. Artık ben yazı göndermiyordum, onlar istiyordu. Ama bütün bunların o tarihte yaptıklarımın ve yazdıklarımın bugün için bir önem taşımayacağını biliyorum. O günlerdeki bütün aşırı isteklerimiz, tasalarımız, düş kırıklıklarımız ve öfkelerimiz şimdi bana pek kısır görünüyor. Zamanımızın boyutları görüş açımızı zorla değiştirdi. Bu kitaba birkaç yıl önce başlasaydım, Gerhard Hauptmann, Arthur Schnitzler, Bir Hoffmann, Dehmel, Brandello, Wasserman, Shalom Aş ve Anatole France'la bu sonuncusu şen bir ihtiyardı ve bütün bir öğleden sonra büyük bir ciddilik ve eşsiz bir zariflikle açık saçık öyküler anlatmıştı. Konuşmalarımızı anlatırdım. Büyük yapıtların ilk gecelerinden söz açardım. Münih'te Gustav Mahler'in 10. senfonisinin, Dresden'de Rosenkavalli'nin açılış gününü, bale ustaları Karsavina ve Nijinsky'leri anlatırdım. Çünkü ben meraklı ve hareketli bir konuk gibi tarihe geçmiş pek çok olayın tanığıydım. Ama önemli olanı seçmekte kullandığım sert ölçü günümüzün sorunlarıyla bağı bulunmayan her şeyi ayıklıyor. O dönemde gözümü edebiyata yöneltmiş olan kişiler, gözümü gerçeğe çevirtenlerden çok daha az önemli geliyor bana şimdi. Bunların arasında en başta Walter Rathenau vardı. Alman İmparatorluğu'nun alın yazısına en trajik bir dönemde egemen olmuş ama sonunda Hitler yönetimi ele geçirmeden 11 yıl önce Nazilerin ilk kurşununa kurban gitmişti. Bu insanlarla dostluk bağlarımız köklü ve içtendi, olağanüstü bir başlangıca dayanıyordu. Daha 19'undayken beni desteklediği için minnet duyduğum Maximilian Hardin çıkardığı Zukunft gazetesiyle Wilhelm İmparatorluğu'nun son 10 yıllarında önemli rol oynadı. Bismarck'ın bazen megafon, bazen de yıldırım çeker olarak kullandığı Hardin, politikaya iyice sürüklenmişti. Bakanları düşürüyor, Ölenburg olayında olduğu gibi ortalığı allak bullak ediyor ve maskeleri düşürürüm, saldırıya geçerim diye her hafta imparatorluk sarayını titretiyordu. Ama bütün bunlara karşın Hardin'in tiyatro ve edebiyata beslediği sevgi hiç değişmemişti. Günün birinde Zukunft'ta şimdi hiç hatırlamadığım bir takma adla bir dizi özlü söz çıktı. Çok akıllıca yazılmışlardı. Dilin kullanışındaki ustalık ilgi çekiciydi. Sürekli birlikte çalıştığım bir arkadaşım olduğu için Hardin'e bir mektup yollayıp "Bu yeni yazar kim?" diye sordum. Böylesine pırıl pırıl özlü sözleri yıllardır okumamıştım. Yanıt Hardin'dan değil, Walter Rathenau'dan geldi. Mektuplarından ve öteki kaynaklarından öğrendiğime göre Berlin Elektrik Şirketi'nin o güçlü direktörünün oğluydu. Kendisi de ileri gelen iş adamlarından ve sanayicilerden olup birçok Alman şirketinde denetçilik yapıyordu. Yeni Alman iş adamı örneklerinden biri ve Jean-Paul'ün bir deyişiyle sınırlar üstü bir tüccardı. Çok içten ve minnet dolu bir mektup yazmıştı bana. Edebi bir denemesi üzerine ilk mektubu benden almıştı. Benden en azından 10 yaş büyük olmasına karşın düşüncelerini ve özlü sözlerini kitap biçiminde yayınlayıp yayınlamamaktaki kararsızlığını açıklamaktan hiç çekinmemişti. Kendisi ne de olsa bu işlerin yabancısıydı ve bütün çalışmalarını ekonomik alana vermişti. Ben de onu iştenlikle yüreklendirdim. Mektuplaşmaya başladık. Berlin'e ilk uğrayışımda telefonla aradım. Telefondaki kararsız ses, "Ah, siz miydiniz?" diye karşılık verdi. "Ne yazık ki yarın sabah 6'da Güney Afrika yolculuğuna çıkacağım. Ben öyleyse bir başka sefere görüşürüz," diye sözünü kestim. Ama o, "Hayır hayır, bir saniye durun," diye konuşmasını sürdürdü. "Öğleden sonra toplantılar var. Akşamüstü bakanlığa gitmem gerekiyor. Sonra bir kulüpte yemek. Ama acaba 11'i çeyrek geçe bana uğrayabilir misiniz?" Kabul ettim ve o gece sabahın ikisine kadar çene çaldık. Altıda sonradan öğrendiğime göre imparatorun isteği üzerine Güney Afrika'ya yola çıktı. Bu ayrıntıları Rateno'nun kişiliğini göstermesi bakımından çok ilginç bulduğumdan anlatıyorum. Başını kaşıyamayacak kadar dolu olmasına karşın yine vakit buluyordu. Onu savaşın en çetin günlerinde olsun, sonra Lucarno konferansından az önce olsun gördüm. Öldürülmesinden birkaç gün önce de vurulduğu otomobille o yoldan birlikte geçtik. Günlerini en son dakikasına varıncaya değin hep bölümlere ayırır ve istediği an bir konudan ötekine kolayca geçebilirdi. Çünkü hep hazırda bekleyen beyni duyarlı bir alet kadar iyi ve çabuk işlerdi. Böylesini bir başkasında görmüş değilimdir. Görünmez bir kağıttan okurcasına rahatlıkla konuşurdu. Her cümlesi stenoyla not tutulsa hemen baskıya verilebilecek kadar düzgün olurdu. Fransızca, İngilizce ve İtalyancayı Almanca kadar rahat konuşurdu. Belleği onu hiçbir gün yarı yolda bırakmamıştı. Hiçbir konu için hiçbir zaman olağanüstü bir hazırlık istemezdi. Rateno ile konuşan, onun her şeyi büyük bir soğukkanlılıkla tartan, her şeyi apaçık gören nesnelliği karşısında kendini budala, bilgisi kıt, güvensiz ve şaşkın hissederdi. Ama aklının göz kamaştırıcı aydınlığından, berraklığından, evindeki seçkin eşya ve çok güzel tablolar arasında duyulana benzer bir tedirginlik duyulurdu. Aklı dahice yaratılmış bir alet gibiydi. Evi müzeye andırırdı. Mark'taki Kraliçe Louis Sarayı'nın ortaçağ atmosferinde o aşırı düzen ve temizlik yüzünden bir tedirginlik duyulurdu. Düşüncelerinde cam gibi bir saydamlık, bundan ötürü de bir özsüzlük vardı. Yahudi insanının trajedisini en çok dış görünüşünde hissetmişimdir. Görünüşte üstünlükleri varsa da bunun altında derin bir huzursuzluk ve güvensizlik yatar. Öteki dostlarımdan söz gelişi Verhaeren, Ellen Key, Basil Getty, onun onda biri kadar akıllı, yüzde biri kadar evrensel ve dünya tanır değildi. Ama kendi kendilerine güvenleri vardı. Rateno'nun ise o sonsuz zekasının altında sağlam bir zemin yokmuş gibi gelirdi bana. Bütün varlığı durmaksızın ortaya çıkan, karşıtlıkların toplandığı bir tek çelişkiden oluşur gibiydi. Akla gelebilecek her gücü babadan miras kaldığı halde yine de onun mirasçısı olmak istemezdi. İş adamıydı ama sanatçı olmak isterdi. Milyonları vardı ama sosyalist düşüncelere kayardı. Yahudiliğini benimser ama Hristiyanlığa kur yapardı. Kozmopolit düşünür ama Prusya'yı göklere çıkarırdı. Bir halk demokrasisi hayal eder ama İmparator Wilhelm'in her kabulünden ve kendisine arayışından onurlanırdı. İmparatorun zayıf yanlarını, böbürlenmelerini çok iyi görürdü de kendi kendine dur diyemezdi. Bu durup dinlenmeksizin çabaları, bütün benliğine yerleşmiş olan tedirginliğini unutmak ve yapayalnızlığını gidermek için bir uyuşturucu madde yerine geçiyordu belki de. 1919'da Alman orduları çözülüp de yıkılmış devleti içine düştüğü kargaşadan çıkararak yeniden canlandırma gibi tarihin en çetin bir ödevinin kendisine verildiği o sorumluluk anında içini dolduran, bekleyen enerji tek bir güçte birleşiverdi. Rateno hayatını ortaya koyup tek bir düşünceyi, Avrupa'yı kurtarmak düşüncesini seçip dehası gereği kendini yüceltti. Düşünce yoğunluğu ve aydınlığı açısından belki de ancak Hofmannsthal, Valery ve Kont Kaiserlingilerle karşılaştırılabilecek hareketli konuşmaların sağladığı geniş görüş ve ayrıca ufkumu edebiyat alanından çıkarıp günün tarihine genişletmesi yanında Rateno'ya ayrıca Avrupa'nın dışına çıkmam konusunda beni yüreklendirdiği için de teşekkür borçluyumdur. Bana yalnızca adayı görmekle İngiltere'yi tanıyamazsınız demişti. Kara Avrupa'mızı anlayabilmeniz için de ondan hiç değilse bir kez uzaklaşmalısınız. Başına buyruk bir kişisiniz. Bu durumunuzdan yararlanın. Edebiyat bulunmaz bir meslektir. Çünkü aceleyi gereksiz kılar. Bir yıl önce ya da bir yıl sonra olması gerçek bir yapıta hiç dokunmaz. Ne diye şöyle Hindistan'a ya da Amerika'ya yollanmıyorsunuz? Belki de bir rastlantı sonucu söylenmiş bu sözler kafamda yer etti ve öğüdüne hemen uymaya karar verdim. Hindistan umduğumdan daha korkunç ve daha ezici bir etki yaptı üzerimde. Bitkin bedenlerin yoksulluğundan, kara bakışların dostça olmayan ciddiliğinden, kırların çoğu zaman korkunç tek düzeliğinden ama her şeyden önce de sınıflar ve ırklar arasındaki o kas katı bölünmelerden dehşete kapılmıştım. Bunun ilk örneğiyle daha vapurda karşılaşmıştım. Kara gözlü ve zarif endamlı, kültürlü olduğu kadar alçak gönüllü ve güzel iki genç kız da benim vapurda yolculuk etmekteydi. Uzak durdukları ya da görünmez bir engelle uzak bırakıldıkları daha ilk gün gözüme çarptı. Dansta görünmüyorlar, söyleşilere katılmıyorlar ve bir kenarda oturup İngilizce ya da Fransızca kitaplar okuyorlardı. Onların İngiliz sosyetesinden uzak durmadığını ama ötekilerin bu harf kastlardan, yarı kasttan sayılan kişi geri durduğunu ancak birkaç gün sonra anladım. Oysa bu güzel genç kızlar zerdüşt bir büyük iş adamıyla bir Fransız anadan olmaydı. Lozan'daki pansiyonda ve İngiltere'deki finishing school'da, İngiltere'de ve birçok batı ülkesinde varlıklı aile kızlarını sosyete hayatına hazırlayan bir tür görgü okulu. Birkaç yıl herkeste %100 eşit tutulmuşlardı. Ama toplumdan dışlanmamış, görünmez olsa da yine de acı veren bu biçimi böylesine buz gibi bir davranış Hindistan'a giden vapurda hemen başlamıştı. Eski yüzyılların gerçekten bulaşıcı hastalıklarından daha korkunç ve dünyamızın başına daha büyük belalar getiren Ari ırk çılgınlığı vebasıyla ilk karşılaşmamdı. Bu ilk karşılaşma gözlerimi daha başlangıçta iyice açtı. Avrupalıya bir beyaz tanrıymış gibi duyulan derin saygıyı, bunun yok olmasının suçlusu biziz, biraz da utanarak tattım. Seylan'daki Adem Dağı'nı görmeye giden bir beyaza en azından 10-15 uşak eşlik ederdi. Daha başkası beyazın şanına uygun düşmezdi. Bu saçma ilişkinin gelecek 10 yıllarda ve 100 yıllarda getireceği değişim ve dönüşümleri düşündükçe tedirginleşmekten kendimi alamıyordum. Kendisini güvende sanan Avrupa'daki bizler böyle şeyleri aklımızın kıyısından bile geçirmezdik. Bu gözlemler sayesinde Hindistan'a Pierre Loti gibi toz pembe bir romantizmle bakmadım da orada bizler için bir uyarı buldum. Bu yolculuğumda iç dünyamın zenginleşmesine en çok katkıda bulunan o göz alıcı tapınaklar, yıkılmaya yüz tutmuş saraylar ya da Himalayalar değil, tanıdığım insanlar, bir başka dünyanın Orta Avrupalı bir yazarın rastlayamayacağı türden insanlarıydı. Tutumlu bir kişi o tarihte Avrupa dışına yolculuğa çıkınca, Cook'un gezileri henüz başlamamıştı, olağanüstü insan durumuna ve düzeyine yükselirdi. Bir esnaf, büyük tüccar, bir doktor, gerçek araştırmacı ve iş adamı da eski yüzyılların öncüleri soyundan gelme, gözü pek, eli açık, gözünü budaktan sakınmaz bir kişi olurdu. Bir yazarsa düşünce düzeyi yüksek ve her şeyle ilgilenir bir insan olurdu. O tarihte radyo gevezeliklerinin doldurmadığı uzun yolculuk günlerinde ve gecelerinde dünyamızı hareketlendiren güçleri ve gerilimleri yüzlerce kitap okusam bile öğrenemeyeceğim ölçüde bu değişik insanlarla görüşmelerimden öğrendim. İnsanın yurdundan uzaklaşması ruhsal ölçüsünü de değiştirir. Eskiden beni meşgul eden kimi ufak tefek şeyleri yurda dönünce pek önemsiz görmeye başladım. Avrupa'mıza da evrenin değişmez ekseni olarak bakmadım artık. Bu Hindistan yolculuğunda rastladığım adamlardan biri, zamanımızın tarihi üzerinde açıkça göze çarpmasa bile yine de gözden kaçamayacak bir etki bırakmıştır. Kalküta'dan Hindistan'ın içlerine doğru İravadi ırmağında bir küçük gemiyle yol alırken Karl Haushofer ve eşiyle her gün saatlerce birlikteydim. Adam Alman askeri ateşesi olarak Japonya'ya gidiyordu. Alman genelkurmay subaylarının olağanüstü yetişmeleri ve üstün nitelikleri üzerine ilk fikrimi bu dimdik duruşlu, kuru ve kemikli yüzlü, kartal burunlu kişiden edindim. Daha önce Viyana'da da askerlerle ara sıra görüşmüştüm elbette. Güler yüzlü, sevimli, hatta şakacı kişilerdi. Çoğu aile durumunun bozukluğu yüzünden üniformayı seçmişti. Durumlarını böylece düzelteceklerini ummuşlardı. Ama Haushofer'in varlıklı bir aileden olduğu hemen seziliyordu. Babası epeyce şiir yayınlamıştı ve sanırım üniversite profesörüydü. Genel kültürü de askerleri aşan bir evrensellikteydi. Rus-Japon savaşını yerinde incelemekle görevlendirilince karı koca Japonca öğrenmişler ve Japon edebiyatını yakından tanımışlardı. Her bilimin, hatta askerliğin bile kendi dar sınırlarını aşıp bütün öteki bilimlerle bağlantı kurması gerektiğini Haussover'in kişiliğinde bir daha gördüm. Gemide bütün gün çalışıyor, dürbünüyle her ayrıntıyı izliyor, günlük tutup rapor yazıyor, ansiklopediyi gözden geçiriyordu. Elinde bir kitap olmadan hemen hiç rastlamadım ona. İyi bir gözlemci olarak canlı bir anlatışı vardı. Onunla söyleşilerimizde Doğu'nun anlaşılmaz yanları üzerine pek çok şey öğrendim. Yurda döndükten sonra da Haussover ailesiyle dostluğumu sürdürdüm. Mektuplaşıyor, birbirimizi Salzburg ve Münih'te ziyaret ediyorduk. Ciğerlerindeki hastalık yüzünden Davos'ta ya da Ascona'da kalması, askerlikten uzaklaşması ve bilime geçmesi gerekmişti. Sağlığı düzelince 1. Dünya Savaşı'nda komutanlık aldı. Almanya'nın yenilmesinden sonra onu sık sık ve dostça düşündüm. Almanların askerlik üstünlüğüne ve savaş gücüne, göze çarpmayan ve geride kalmasını bilen kişiliğiyle, yıllar yılı katılmış olan bir insanın pek çok dost edindiği Japonya'yı karşı kampta ve savaşı kazananlar arasında görünce pek üzüleceğini biliyordum. Alman askeri üstünlüğünü büyük ölçüde ve sistemle yeniden kurmak isteyenlerin başında Haussover'in bulunduğu çok geçmeden anlaşıldı. Bir jeopolitik dergisi çıkarıyordu. Ben çoğu kez olduğu gibi bu yeni hareketin geniş anlamını başlangıçta kavramamıştım. Bunu ulusların bir arada bulunmasında güçlerin karşılaştırılmasını incelemek sanmıştım. Sanırım önce onun ortaya attığı ulusların yaşama alanı deyimine de Spengler'in anlayışına uygun bir bağıl kuramı gözüyle bakmıştım. Ulusların özelliklerini bir bir incelemek ve bilim nitelikli bir eğitim altına sokmak isteğini de çok yerinde buluyordum. Çünkü bu incelemelerin eninde sonunda ulusları yakınlaştırmak için kullanılacağını düşünüyordum. Belki de bunu pek ileri süremem ama Haussover'in başlangıçtaki asıl niyeti politik değildi. Ne var ki kitaplarını büyük bir ilgiyle bir seferinde benden de söz açmıştı ve hiçbir kuşku duymadan okuyordum. Bütün tarafsız kişiler de konferanslarını çok bilgili diye övüyordu. Görüşlerinin yeni bir egemenlik ve saldırı politikasına yaradığı ve eski büyük Almanya isteğini yeni bir biçimde ideolojiye bağladığı yolu suçlama yapan da yoktu. Ama günün birinde adını söz gelişi ortaya atınca biri sıradan bir şeyler söylemişçesine "Ha, şu Hitler'in yakın dostu mu?" dedi. Çok şaşırmıştım. Çünkü her şeyden önce karısı ırk bakımından %100 arınmış değildi. Ve her ikisi de pek sevimli ve yetenekli, oğulları Nürnberg'deki Yahudi yasalarına karşı çıkacak güçte değildiler. Bundan başka yüksek kültürlü, evrensel düşünceli bir bilim adamıyla Almanlığa o dar ve hoyrat kafasıyla sımsıkı yapışan aşağılık bir saldırgan arasında doğrudan doğruya hiçbir düşünce bağlantısı olanağı göremiyordum. Ama Haussover'in öğrenciler arasında bulunan Rudolf Hess bağlantıyı kurmuştu. Yabancı görüşlere aslında kapalı olan Hitler'de amaçlarına yararlı düşünceleri benimsemek içgüdüsü vardı başından beri. Bunun için jeopolitik görüşünü nasyonel sosyalist politikası için iyice aşırılaştırıp işine geldiği gibi kullandı. Nasyonel sosyalizm onun iyice belirgin olan bencilce başa geçme içgüdüsünü yalancı bir ahlak ve sözüm ona bir inançla örtmesine yardım etti. Bu yaşama alanı anlayışı da apaçık saldırı istekleri için bir felsefe örtüsü olarak kullanıldı sonunda. Bu deyim belli belirsiz tanımlama olanağıyla göze batmayan öyle basma kalıp bir sözdü ki her saldırıyı ahlaksal ve etnolojik bir gereklilik diye haklı çıkarabilirdi. Benim eski yolculuk arkadaşım isteğiyle mi istemeden mi bilemiyorum. Hitler'in dünyayı böylesine bir korkunç bir biçimde temelinden değiştirme amacının başlangıçta sert bir milliyetçilik ve ırk temizliğiyle sınırlıydı bu amaç. Gerçekleşmesinde suçlu duruma girdi. Bu yaşama alanı kuramı sonraları "Bugün Almanya bizim, yarın bütün dünya bizim olacak" sloganıyla iyice bozuldu. İyi uydurulmuş tek bir kalıp düşüncenin sözde var olan büyük gücüyle felaket getirebileceğini apaçık ortaya koyan bir örnek. Daha önce de ansiklopedistlerin Fransa'da 1751 ila 72 yayınladıkları Ansiklopedi adlı 28 ciltlik yapıtta birleşen bilim, düşünce adamları ve uzmanları için kullanılan deyim. Akıl egemenliğinden sonunda bunun tam tersi baskıcılık ve kitle heyecanı yoluna sapması gibi. Bilebildiğim kadarıyla Haushofer partide ileri gelen biri olmadı. Hatta belki parti üyesi de olmadı. Ben onu günümüzün pek usta becerikli gazetecileri gibi perde gerisinde kalarak en tehlikeli planları kurup Führer'e fısıldayan bir yüksek danışman saymıyorum. Ama nasyonel sosyalizmin saldırı politikasının bilerek ya da bilmeyerek Hitler'in en kudurgan akıl hocalarından daha aşırı olarak dar bir milliyetçilikten evrensel alana yayılışının Haushofer'in kuramlarına dayandığına hiç kuşkum yok. Onun tarihsel önemini bizden sonraki kuşaklar bizim sahip olamadığımız belgelere dayanarak çok daha iyi saptayacaklardır. Bu ilk deniz aşırı yolculuğuma bir zaman sonra ikincisini ekledim. Amerika'ya gittim. Tek amacım dünyayı görmek ve elden geldiğince bir parçada önümüzde uzanmakta olan yarını tanımaktı. Para kazanmak ya da gazetecilik yapıp Amerika'yı pazarda satışa çıkarmak için oralara uzanmayan pek az sayıda yazardan biriydim. Yeni kıta üzerine kafamda bulunan oldukça silik şeyleri gerçekle karşılaştırmak istiyordum. Amerika üzerine kafamdakiler, hiç çekinmeden söylüyorum, çok romantikti. Benim gözümde Amerika, Walt Whitman'dı. Yeni ritmin ülkesi, yarınki kardeşliğin yurduydu. Oraya yola çıkmadan önce o büyük kameradonun, arkadaş, burada White Whiteman, vahşi çağlayanlar gibi akan dizelerini bir kez daha okudum. Avrupalının olağan kendini beğenmişliğiyle değil, açık ve kardeşçe duygularla ayak bastım Manhattan'a. Otelde kapıcıya ilk sorum, Walt Whiteman'ın mezarıydı. Bugün gibi hatırlarım. Bu sorumla zavallı İtalyanı pek şaşırttığımı da biliyorum. Böyle bir adı hiç duymamıştı adamcağız. İlk izlenimim çok güçlüydü. Oysa o tarihte New York, bugünkü baş döndürücü güzelliğine henüz ulaşmamıştı. Times Square'in köpük köpük ışık çağlayanları, gece olunca milyarlarca yapay yıldızla gökyüzündeki gerçeklerine ışık veren o rüya kent henüz yoktu. Kentin genel görünüşü olsun, gidiş geliş olsun, bugünkü cömertlikten yoksundu. Çünkü yeni mimarlık tek tük yeni yapılarda ve çok göze batmadan ufak ufak deneniyordu. Vitrinlerde ve dekorasyonlarda görülen şaşırtıcı gelişmeler henüz ürkek bir başlangıçtaydı. Ama Brooklyn Köprüsü'nden aşağıya limana bakmak, sonra da geniş taş döşeli yollarda dolaşmak, yeni bir şeyler bulmaya ve yeni heyecanlar tatmaya yetiyordu yine de. Ama birkaç gün sonra bir başka şiddetli duygu, aşırı bir yalnızlık duygusu bunların yerini aldı. New York'ta hiçbir işim yoktu. İşi gücü olmayan bir insan başka hiçbir yerde buradaki kadar hor görülmezdi. Bir saat geçirilecek sinemalar, küçük ve rahat kafeteryalar yoktu henüz. Bugünkü sanat galerileri, kitaplıklar ve müzeler de yoktu. Her şey Avrupa'dan çok gerideydi daha. Müzeleri ve görecek önemli yerleri bir iki günde bitirdikten sonra buz gibi rüzgarlı caddelerde küreksiz bir kayık örneği bir aşağı bir yukarı dolaştım. Ama sokak sokak dolaşmalarımı sonunda pek saçma gördüm. Bunu yenmek için oyalanacak bir şey bulayım dedim. Tuhaf bir oyun da buldum. Bu kentte pek yalnız ve başıboş dolaştığıma göre ceplerinde yalnızca 7 dolarla ne yapacağını bilemeyen sayısız göçmenden biri yerine koyabilirdim kendimi. Öyleyse dedim kendi kendime, onların yapmak zorunda kaldığını sen gönüllü olarak yap. En geç 3 gün sonra ekmeğini kazanmak zorunda olduğunu düşün. Dostları ve tanışları olmayanların burada nasıl iş tuttuğuna bak da bir iş bul. Böylece bir iş bulma bürosundan ötekine gidip kapılara asılı duyuruları incelemeye başladım. Şurada bir fırıncı, ötede Fransızca ve İtalyanca bilen bir yazıcı yardımcısı, bir başka yerde de bir kitapçı çırağı aranıyordu. Bu sonuncusu benim yalancılıktan iş arayan kişiliğim için bir şans olabilirdi. Bu düşünceyle asma merdiveni tırmanıp 3. kata çıktım. Ve aylığı öğrendikten sonra yine gazete ilanlarına bakarak Bronx'taki oda kiralarıyla karşılaştırdım. Üç günlük bir iş aramadan sonra geçimimi sağlayacak 5 iş bulmuştum kuramsal olarak. Çalışmak isteyen her insana bu genç ülkede ne çok olanak ve ne geniş alanlar bulunduğunu yakından görmüştüm. Aylak aylak dolaşsaydım bu kadar etkilenmezdim. Acenteden acenteye koşup kendimi tanıtırken ülkedeki sınırsız özgürlüğü de görmüştüm. Hangi ulustan olduğumu, dinimi, nereden geldiğimi hiç soran yoktu. Ben de günümüzün parmak izli, vize ve polis belgeli dünyası için inanılmaz bir gerçek olarak pasaportsuz yolculuk ediyordum. Ne var ki o ülkede iş insanı bekliyordu. Önemli olan da buydu. O günlerin şimdi masal gibi gelen özgürlüğünde devletin, formalitelerin ve sendikaların engelci karışması olmadan bir dakikada anlaşma imzalanıyordu. Bu iş arama sayesinde Amerika'yı daha ilk günlerde sonraları turist olarak Philadelphia, Boston, Baltimore ve Chicago'yu rahat rahat gezerken çok daha iyi tanıdım. Boston'da bir iki şiirimi bestelemiş olan Charles Loeffler'la geçirdiğim birkaç saat dışında hep tek başıma dolaştım. Sıradan biri olarak geçirdiğim o günleri tek bir sürpriz biraz değiştirdi. O anı hala ve çok iyi anımsarım. Philadelphia'da geniş bir caddede dolaşıyordum. Büyük bir kitapçının önünde durdum. Yazarların arasında az buçuk tanıdık bir ad bulmak istemiştim. Yüreğim ağzıma geldi birden. Vitrinin sol alt köşesinde Almanca 6-7 kitap vardı ve biri de benim adımı taşıyordu. Büyülenmiş gibi oraya takıldım ve düşüncelere daldım. Hiç tanımayan, görünüşe bakılırsa hiç anlamı olmayan ve kimsece tanınmayan bu yabancı sokakları arşınlayan varlığımın bir parçası daha önce buraya gelmişti demek. Bu kitabın 10 günde okyanusu aşıp buralara gelmesi için kitapçının bir kağıda adımı yazması yetmişti. Herkesçe yüzüstü bırakılmış olmak duygusu bir an için kayboluverdi. 2 yıl önce Philadelphia'ya yolum düşünce elimde olmadan o dükkanı aradım. San Francisco'ya kadar gitmeyi o tarihte Hollywood henüz ortaya çıkmamıştı, göze alamadım. Ama dünyanın çevresine ilk defa yelkeniyle dolaşanların öyküleri yüzünden beni küçüklüğümden beri büyülemiş olan Pasifik Okyanusu'nu görebilmek için duyduğum özlemi başka yerde dindirebilirdim. Artık hiçbir ölümlü gözün göremeyeceği ve şimdi çoktan ortadan kaybolmuş o yer, o sıra henüz yapılmakta olan Panama Kanalı'nın kalan en son tepeleriydi. Bermuda ve Haiti'ye uğrayan küçük bir gemiyle gitmiştim. Verhaeren'in yetiştirdiği bizim edebiyat kuşağı, zamanımızın teknik mucizesine bizden öncekilerin Roma'daki kalıntılardan heyecanlanması gibi hayrandı. Panama, dev tarak makinelerinin temizlediği nehir yatağının en koyu güneş gözlüğüyle bile gözleri yakan toprak sarısı ile başlı başına kolay unutulmayacak bir görünüştü. Milyonlarca ve milyarlarca sivrisineğin kurbanı olan sayısız insan mezarlıkta uzayıp giden sıralarda yatıyordu. Avrupa'nın başlayıp Amerika'nın bitireceği bu dev yapıt uğruna nice insan kurban verilmişti. İşte bir 30 yıl sonra bunca felaket ve düş kırıklığı pahasına gerçekleşmekteydi kanal. Bentler'de birkaç aylık bir çalışmadan sonra elektrik kablosuna bir parmak dokunacak ve iki deniz bir daha ayrılmamak üzere birbirine akıp birleşecekti. Ama ben onları bugünlerin en sonlarında daha iki ayrı deniz durumundayken tarihsel bir olaya tanık olduğum duygusu içinde görebildim. Amerika'dan en büyük yaratısını görebilmiş olarak ayrıldım. 14. ayrımın sonu sayfa 149.